Üretim Bandı Tekniği'nin yeni bölümüne hoş geldiniz.
Selam Üretim Bandı dinleyicisi. Üretim Bandı aslında bir podcast'ten daha fazlası. Biz aktif bir topluluğuz. Ürün geliştirme ve şirket yönetimiyle alakalı konularda kendi aramızda konuştuğumuz ve yeni şeyler öğrendiğimiz aktif bir Slack platformumuz var. Katılmak istersen üretimbandı.com/slack linkine giderek topluluğumuza giriş yapabilir. Sadece topluluğa özel oluşturduğumuz içerik ve etkinliklerden faydalanabilirsin. Unutmadan, topluluk üyeleriyle paylaştığımız, 2 haftada bir yayınladığımız bültenimize de bekleriz. üretimbandı.com/bülten linkinden bültene kaydolabilirsin. Keyifli öğrenmeler.
Merhaba İbrahim, hoş geldin.
Hoş bulduk, merhaba.
Nasılsın?
Teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın abi?
Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Sen biraz kendini tanıtır mısın abi, neler yapıyorsun?
Yazılım mühendisiyim. Yani kendimi profesyonel anlamda böyle tanımlıyorum. Küçük yaşlardan itibaren yazılıma hevesli biriydim. Bilgisayarın başında kodları kurcalarken buldum. Özellikle açık kaynak yazılım konusunda düşünmeyi, geliştirmeyi seviyorum. Bunun da tabii garip bir hikayesi var. Ben aslında daha öncesinde TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü'nde yazılım geliştirici olarak çalışıyordum. Uydu yer istasyonu yazılımlarında. Go öğrenmek istedim. Böyle arkadaşlarla böyle ya... Aslında sonradan da bu konuya tekrar geleceğim. Yani ne yapsak ne etsek işte Go öğrenelim falan dedik sene 2017. Sonra işte benim de böyle biz polirepo yani birçok repo konsepti kullanıyorduk. Mikroservislerimiz vardı bizim. Yaklaşık 50-60 tane. O mikroservislerin de her biri ayrı repodaydı. Yani biz şimdi bu repoları manage etmemiz gerekiyordu falan. Bunu manage etmek için bir tool yazayım. Bu tool'u yazarken işte Go öğreneyim gibi bir düşünceye kapıldım. Yani Go öğrenme sürecinde geliştirdiğim yazılımda açık kaynak yapma kararı aldım. Sonra insanların da böyle bir ihtiyacı varmış. Bu ihtiyaca derman olmuşuz. Oradan böyle bir güzel feedbackler gelmeye başlayınca ben de ya acaba işte hani Go yapabilir miyiz, açık kaynak yapabilir miyiz gibi düşünceler oluşmaya başladı. Ondan sonra aslında kendimi bu yolda buldum işte hem açık kaynak yazılım geliştirici olarak hem de Go programlama dilinde daha ileriye giderek. Onun dışında felsefe severim, uzun tartışmaları severim. Karşı görüşleri duymayı severim. Konfliktleri severim yani özetle. Onun dışında 4 yaşında bir oğlum var. Ankara'da yaşıyorum.
Konfliktleri severim dedin. Git konfliktleri sever misin?
Yer yer yani uğraşıyorum. Bazen yani Git'in kendi konflikt resolver'ı yani mesela bunları nasıl çözmüş falan diye böyle hayretler içerisinde buluyorum kendimi ama evet çok fazlaysa yani mesela bir merge yaptınız ve 1000 tane satın dosyada konflikt var falan oldu yani. Yani öyle tecrübelerim de oldu. Evet o tarz şeyleri pek sevmiyorum açıkçası.
Gerçekten muhabbet etmeyi seviyor. İbrahim'le biz tanışmıyorduk. İşte hemen böyle mesaj atınca bir tanışalım, neler konuşabiliriz diye konuşalım dedik. Ve 2,5-3 saat bir muhabbet sürdü Zoom üzerinden. İsterseniz siz de konuşmak istiyorsanız deyip buradan şey göstereyim direkt hele. Şimdi abi 3 tane repon var. Beanstar'ın üzerinde. TLDR, Git'in, Git Batch. Sen gerçekten open source ve bunlar hani Git'in de Git Batch'i sponsorluğa açık gördüğüm kadarıyla. Ben Git Batch'i ve TLDR hariç diğer ikisini starlamışım zaten ve Git Batch'i de bir süre kullandım biliyorum. Nasıl bir yol izledin ve hani ne gibi zorluklarla karşılaştın?
Abi evet yani tam olarak aslında Git'i çok iyi bilmek icap ediyordu. Ama şöyle ben Git'i bilmediğimi fark ettim bunları yazmaya başladığımda. Açıkçası hani Git'i de öğrenmiş oldum Go'nun yanında. Özellikle Git'in internal'ları yani Git nasıl çalışır, işte Git kütüphaneleri nelerdir vesaire gibi. Yani temelde benim geliştirdiğim yazılımlar tamamen benim ihtiyaçlarım doğrultusunda ortaya çıktı. İşte Git'in benim kendi Git workflow'umu cover etmesi için yazdığım bir tool işte. Commit için aslında daha çok ve Git log özelinde çalışıyor. Yani hani direkt aracı tanımla desem mesela Git'ini tanımlamakta bile zorlanıyorum bazen. Çünkü hani ya benim işte Git işlerimi çözüyor diyorum kısaca. Git push hariç hemen hemen Git senaryolarının %90'ını kapsıyor. Git batch de demin de bahsettiğim gibi multi repo konsepti kullanıyorsan eğer birçok repoyu aynı anda manage etmen gerekiyor. İşte hangi repolarda upstream'de kaç commit olmuş, sen ne kadar geridesin, işte hangi branch'tesin, doğru branch'te misin? Çünkü mesela bazen magic link falan yapıyoruz başka folder'lara. Orada bir git reposu var. İşte yanlış branch'te falan olabiliyor. O tarz şeyleri aslında biraz daha tepeden yani izleyebilmeni sağlayan bir araç. Ve repolarını da günün sonunda update edebilmeni ve up to date tutabilmeni sağlayan bir araç. TLDR da interaktif olarak TLDR sayfaları var. Belki arkadaşlar bilirler. TLDR.sh. Orada aslında community driven man page olarak geçiyor. Böyle şey hani kısaca hani mesela atıyorum işte curl nasıl çalışır? Bana hani hızlıca bana bunun cevabını ver dediğin bir araç. Ben bunu interaktif yaptım TLDR'da. Yani şöyle mesela siz curl'e bir şey indireceksiniz. Sizden hani bir yere link yazmanızı, sonra bir flag verip işte output dosyasının adını şu olsun falan gibi field'leri doldurmanızı istiyor. Şimdi normalde bu böyle örnekle gösteriliyordu. Ben onu parse edip o boşlukları işte link gelecek kısmına linki soruyorum. İşte hangi linki indireceksin? Sonra bir sonraki aşama geçiyorum. Hangi dosya adıyla kaydedeceksin gibi sorarak interaktif bir biçimde aslında bir command line komutu oluşturmanı sağlıyor TLDR. O da şu an herhalde en popüler TLDR client'larından bir tanesi. Gündelik ya böyle bir şey olsa çok iyi olur dediğim tool'larla başladım. Asıl daha böyle bir sürü insanın aklına fikir geliyor. Yani yeri gelmişken söyleyeyim ya bunu kim kullanır falan demeyin. Kesinlikle insanlar insanların da benzeri ihtiyaçları oluyor. Yani yapıp koyun. Birileri mutlaka feedback verecektir ve aslında sizin belki kafanızdaki tool'u çok daha iyi bir hale getirip çok böyle bir sürü insanın işlerini çözecek bir şey ortaya çıkarabilirsiniz yani. Keyifli işler. Yani biraz insanla temas ettiğin işler yani. İnsan ilişkilerini seviyorsanız mutlaka öneririm.
İnsanla temas dedim. Burada ne insanla temastan kastın nedir?
Normalde biz profesyonel olarak çalıştığımız zaman yaptığımız iş aslında birazcık tek düzedir. Değil mi? Hani bizim manager'ımız, product manager'ımız vardır. İşte bir engineering manager, takım vardır. Bunlar arasında döner. Yani genellikle müşteriye dokunan yazılımcı sayısı özellikle kurumsal firmalarda çok yoktur. Biraz o kendi circle'ında yazılım geliştirilir. Ve yazılım geliştirme yani ürünü başkaları aslında hani ship eder ve daha çok işte UX tarafı falan hani müşterilerle daha çok şey yapar. Yani bizim yazılım tarafı, backend tarafı falan özellikle bundan uzak kalır. Burada açık kaynak geliştirdiğin zaman yani bir şeyler yaptığın zaman doğrudan senin tool'unu kullanan kişilerle birebir ilişki içerisindesin. Yani hani birisi bunu eleştirebilir, birisi buna feedback verebilir, birisi buna contribute edebilir, yani katkı sağlayabilir. O yüzden böyle insan teması aslında open source'da yüksek. Hani bunu birazcık sevmek lazım. Çok enteresan hani Linus Torvalds çok sevmese de işte dünyanın en meşhur açık kaynak yazılım geliştiricilerinden bir tanesi ama ben genel olarak hani bunun iyi bir özellik olduğunu, yani özellikle insan ilişkileri iyi olan insanların bu alanda daha rahat ettiklerine inanıyorum.
Termost üzerinde de konuşuruz. Kültür de giriyor. Bunu galiba Burak'la konuşmuştuk daha önce. Dinleyebilir arkadaşlar. Burak Yiğitkaya bölümünü. Kültürü de biraz şey yapmak lazım. Sonuçta bu sadece iki Türk'ün konuştuğu bir yerden çıkıyor artık şeklinde aslında. Biraz oraya gireyim madem hani geldik konu. Sen mesela şimdi bakıyorum o kadar aktif değil. En son Nisan ayı gibi bir şeyler yapmışsın anladığım kadarıyla. Aktif olduğu zamanlarda bu iş şeyleri nasıl yönetiyordun? Sadece sen miydin yoksa seninle beraber başkaları da var mıydı? Bu PR'lara falan bakan.
Aslında tek başıma yönettim. Hala da tek başıma yönetiyorum. Evet son zamanlarda birazcık hani yani evden çalışmaya özellikle başladıktan sonra hayatımın tamamı hani ofisim olunca insan kendini çok ikna edemiyor bilgisayarın başına hafta sonları da oturmaya. O yüzden hani birazcık pandemiyle beraber artmasını bekleyeceğimiz yan projeleri olan ilgim azaldı. Hep tek başıma şey yaptım ama tabii Mattermost'ta tek başıma değilim. Bir ekip olarak yapmak daha iyi oluyor.
Evet yani orada hem ekip ruhu, uzaktan çalışma gibi şeyler de çıkıyor ortaya. Peki bir şey söyleyeceğim ve buradan Mattermost'a bağlayacağım son olarak. Bu projeler ilk önce private mi başladın?
Ya, ilk komite dahi açık kaynak.
Okey süper. Ben mesela genelde private başlıyorum. Ondan sonra açıyorum. Geçen de tam tersini yaptım. Gene kapattım ama. Nasıl bir şey önerirsin insanlara ve bana belki de? Yani hani çünkü kodun konuşuyor orada. Yaptığın ürün de önemli. Okey de kod da önemli en nihayetinde. Sen nasıl bir yol izledin ya da neler öğrendin?
Yani biz biliyoruz da mı oynuyoruz derler yani düğünlerde. Hani biraz aslında iş şuna döndü. Önce kod okumakla başladım. Herkeste olan benzer korkular bende de var. Hani işte acaba çok eleştiri alır mıyım? Bu yazdığım kod ne bileyim yani birisi gelir ve şey der mi hani sizin böyle kahramanlarınız var aslında public çıktığınız zaman o kahramanlarınızdan birinin gelip işte atıyorum çok böyle takip ettiğiniz iyi bir Go developer olduğunu düşünün ve onun sizin kodunuza gelip işte aa bu ne ya çok saçma ben ömrümde bu kadar kötü kod görmedim gibi hani buna prone oluyorsunuz yani buna açık oluyorsunuz. İnsanın kendi yarattığı korkular bu. Ben de işte kod okumaya başladım. Sonra hakikaten kodları okudukça kod bana şunu söylüyor. Biz biliyoruz da mı yazıyoruz? Hani biz biliyoruz da mı oynuyoruz gibi bir şey oldu. Gelişime açık olmak oluyor. Yani bir yerde hakikaten kötü kod da yazmış olabilirim. Yani kötü kod da yazıyor olabilirim. Hala yazıyor olabilirim. Ama bunu sadece kendime saklarsam o kod kötü kod olarak kalmaya devam edecek. Ama bunu public bir yerde koyarsan mesela, buna iyi feedback alabilirim. Ve buna mesela atıyorum, hani demin bahsettiğim işte sizin kahramanlarınız gelip hani bu nasıl kod ya diyebilir dedim. Yani bir yerde düşününce aslında bu benim ayıbım değil yani. Onun insan ilişkilerinin çok kötü olmasından kaynaklanan bir şey. Hani buna doğru düzgün feedback versem ben kendim gelişirim. Hani buna minnet duyarım günün sonunda. Yani yeni öğreniyorum. Hatta git batch kodu hiç sevmem. Yani ilk yani Go öğrenmek için yazdığım kod ve böyle şey hani serdim yani onu oraya çarşaf çarşaf. Bakın nereden nerelere geldim de biraz böyle kendi kendime şey yapıyorum. Ara ara bakıp böyle şey facepalm yapıp geri kapattığım oluyor mesela kodu. Çalışıyor ama hani çalışıyorsa da dokunma diyorum kendi kendime. Kesinlikle böyle hani gurur duyduğum kod anlamında değil ama hani ne derler? Motivasyon olarak, cesaret olarak gurur duydum bir proje kendi adıma.
Eyvallah abi, süpersin. Şimdi biraz daha full time çalıştığın işe dönelim. Mattermost'la çalışıyorsun. Mattermost nedir, ne yapıyor? Konuşalım birazcık. Birazcık da sen Mattermost'la ne yapıyorsun?
Mattermost aslında açık kaynak. On-prem yani kendi sunucularınızda, kendi altyapınızda çalıştırabildiğiniz bir chat yazılımı. Popüler işte Slack, Microsoft Teams gibi yazılımların açık kaynak alternatifi. Chat yeteneklerinin yanı sıra Trello benzeri bir product olan boards var. Ve incident management içinde playbooks dediğimiz bir ürün var. Bu da işte süreçleri yönetmek için kullanıyorsunuz. Yani genel olarak böyle bir suite üzerinde şirketlerin asenkron bir şekilde çalışabilmesini hedefleyen bir yazılım şirketi. Yaklaşık 150-200 çalışanı var. Ofisi yok. Yani tamamen remote. Herkes remote. Şirketin merkezi işte Palo Alto, San Francisco olarak görünüyor ama yani herhalde kimse yoktur orada. Y Combinator yatırımcıları. Müşterileri de NASA, işte Daimler, SpaceX, Tesla, Bank of America, White House gibi işte hem kamuda hem de özel sektörde müşterileri var. Ben de Mattermost'ta backend engineer olarak çalışıyorum. Görevim esas server yazılımının performansı iyileştirmek, performans analizini yapmak. Genel olarak robustness'ını sağlamak aslında ya da işte böyle veri tabanı query'lerini falan optimize etmek de işin içine giriyor. Genel olarak iki kişilik bir takımız zaten. Amacımız mesajların karşı tarafa hızlı olarak iletilmesi.
Bu cloud olarak da kullanılabiliyor değil mi?
Tabii. Cloud product'ı da var. Biraz aslında yeni bir açıldığımız alan. Yani geçen sene piyasaya sürdük. Aslında birebir cloud üzerinden de Slack gibi aynı kullanabiliyorsunuz.
Anladım. Anladım. Süper. Slack varken, bu kadar güçlü bir şey varken neden Mattermost'a ihtiyaç duyuldu? Duyulmuş yani. Biliyor musun?
Birincisi şey aslında hani on-prem olarak kurabiliyorsunuz. Yani kendi altyapınızda çalıştırabiliyorsunuz. Slack'te böyle bir alternatif bildiğim kadarıyla yok. Bunu niye geliştirmiş bizim şirket diyecek olursam aslında Mattermost hayatını Spin Punch adında bir oyun stüdyosu olarak başlamış. Ve o zamanlar HipChat kullanıyorlar. Ve böyle bir şey oluyor. Tüm yazışmaları gidiyor. Ve o zaman da remote çalışıyorlar. Ve remote takımlarda en önemli şeylerden bir tanesi Slack historisidir ya da işte Mattermost historisidir. Yani tüm şirketin kurumsal bilgileri, konuşmalar, kararlar, her şey gidiyor böyle. Bunlar bayağı öfkeleniyor bu duruma. Bunlar diyorum ben o zaman orada çalışmıyorum. Sonra oturup işte birkaç haftada falan Mattermost'u yazıyorlar. Tabii hani böyle çok primitif bir halini. Sonra işte ya bunu da açık kaynak yapalım. Hani koyalım millet de kullanır belki falan derken ilgi görüyor. İşte böyle bir ihtiyaç olduğu ortaya çıkıyor. Hani işte kendi infrastructure'ında kullanacak olanlar falan. Oradan yani kısaca Allah yürü ya kulum diyor. Bizimkiler de işte şirketi Spin Punch'ı kapatıyorlar. Mattermost olarak yola devam ediyorlar.
Orada ne kullanıyorsunuz? Biraz da teknolojilerinden bahsedelim. Yani Mattermost'a madem girdik ne teknolojiler kullanılıyor? Bence Go kullanılıyor.
Aynen. Ya backend olarak tamamen Go kullanıyoruz. Başka yani hiçbir şey yok. Sadece Go var. Frontend'de de React kullanılıyor. Onun dışında yani programlama dili olarak işte hani React'i, JavaScript ve TypeScript. Yani bir TypeScript migration'ı var. JavaScript'le başlanmış ama hani yavaş yavaş tüm dosyaları TypeScript'e çevirmeye çalışıyorlar. Frontend'ci arkadaşlar. Onun dışında yani Go kullandığımız için böyle framework'lerimiz yok. Yani Go'da herkes kendi göbeğini kendi keser. Genel olarak hani şey öyle, yöntem öyle. O yüzden hani çok böyle bir framework kullanmıyoruz o tarafta. Store için Postgres, MySQL falan kullanılıyor tabii. Aslında hani bunlardan ikisini de destekliyoruz. Store backend'inizi kendiniz seçebilirsiniz. Bunun dışında tabii AWS var cloud için. O taraf AWS üzerinde çalışıyor. Onun dışında işte yine standart Prometheus, Grafana gibi işte metrik araçları kullanıyoruz. O alanda performans için düşünüyorum.
Zaten yeterli aslında bayağı bir.
Evet ya yani çok da aslında karmaşık değil yani 4-5 tool'da işimizi görüyoruz.
Go ile şey yazmak nasıl oluyor? Bir masaüstü uygulama. Orası yoksa şey mi? Mac için ayrı bir Swift'te mi yazılıyorsunuz?
Yani evet, keşke Swift'te yazılsa. Maalesef şey, Electron kullanılıyor. mobilde de React Native. O yüzden şey, o taraf böyle bol bol JavaScript.
Electron olmamış ya.
Yani şöyle, bizim desktop ekibi de 2 kişilik. Yani ekipler genelde aslında büyük. 5-6 kişilik ekipler. Ama işte desktop, yani mobile taraf ve bizim server platform takımları küçük. Buralar için de zaten hiring yapıyoruz şu an. Yeni kişiler alacağız. Genişletmek istiyoruz. Aslında daha ağırlıklı olarak webden kullanılıyor. Yani desktop app o kadar sık kullanılmıyor müşteri metriklerinden aldığımız kadarıyla. Ama kesinlikle katılıyorum. Yani bu işte özellikle chat gibi böyle hani instant messaging olayları yüksek performanslı masaüstü uygulamalarında çalışmalı ve mobilde de benzer yani. Hani olabildiğince ya React Native ile dahi olacak olsa olabildiğince optimize olmalı. Zaten şu an bir mobile app üzerinde bir yoğunlaşma var. Biz de işte hatta ona özel böyle GraphQL tarzı yeni eksperimentlere de başladık.
Süper. Ben ama şey beklerdim. PostgreSQL, MySQL dedin ya, NoDB beklerdim bu mesajlaşma uygulaması olduğu için. Yani o logging'i tutmak, relational database'lerde biraz problem olmuyor mu?
Oluyor. Yani bir sürü tabii büyük tablolarda join yaptığımız falan oluyor. Benzer tool'lar daha böyle sharding kısmına falan gidiyorlar. Yani farklı bir yöne gidiyorlar. Biz aslında birazcık daha basit tarafta kalmak istiyoruz. Çünkü open source olmasından kaynaklı, bir de işte on-prem olmasından kaynaklı. Yani siz bir tane Docker container'ında MySQL'ı başlatıp bir tane işte Go binary'si, yani MetaMask tek bir binary, tek binary'si çalıştırıp bütün bu feature'lara bir anda sahip olabiliyorsunuz. Aslında birazcık deployment da işin içine giriyor. Yani bu tarz kararları alırken buradaki kompleksiteyi azaltmak. Şu ana kadar çok ciddi sorunla karşılaşmadık ki, Bank of America 100 bin kullanıcının üzerinde, yani hani orayı bile idare ediyor, aslında efficient olmaya çalışıyoruz. Ama ileride tabii ne olur? Farklı veri tabanı yöntemlerine gidilir mi? Yani çok sanmıyorum. Hani olası görmüyorum. Bunun için şöyle bir şey olabilir. İşte cloud first gidelim. Hani artık her şeyi cloud üzerinden yapalım. Yani Slack gibi olalım dediğimiz zaman tabii ki veri tabanını, deployment'ımız çok daha farklı olacağı için çok daha farklı bir çözüm üreteceğiz. Yani o gün geldiğinde farklı şeyler konuşulur.
Siz burada o zaman neyin performansını yapıyoruz? Yani sonuçta on-premise'de olan bir şey o kişinin en nihayetinde makinesine, database'ine, artık nasıl bir fiziksel şey varsa ona bağlıdır. Performans, işte ona dikkat ediyoruz. Ne var orada tam olarak dikkat ettiğiniz şey ne?
Yani her şeyden önce tabii hani koddaki hotspot'ları bulup bazı hani dar boğazları açmak. İşte yeri gelince cache yapmak, ondan sonra işte bazı şeyleri concurrent hale getirebilmek gibi problemlerimiz oluyor. Bizim kendi yazdığımız bir load test tool'u var. AWS üzerinde çalışıyor. Siz şey, speklerinizi giriyorsunuz, işte hani AWS'te işte atıyorum şöyle bir EC2 instance'ım olacak, işte RDS'de şöyle bir veri tabanı altyapım olacak falan diye. İşte Terraform'la AWS'e deploy ediyor ve bizim agent'larımızı çalıştırıyor. Bu sayede instance'ınız gerekli performansı gösterebiliyor mu mesela? Ondan sonra işte onun grafiklerini falan çıkartıyoruz. İşte hangi API'lar mesela yavaş çalışmış, hangi API'lar daha iyi çalışmış, yani gerektiği gibi çalışmış vesaire gibi şeylerimiz var. Query optimization'lar var tabii. Hani bir sürü database query'si oluyor. Bu tarz şeyler var.
Şimdi MetaMost açık kaynak. Doğal olarak dışarıdan insanlar yazabiliyor. Sen orada çalışıyorsun, onlar da sana para veriyor. Ama oradan katkı yapanlara para vermiyor. Açık kaynakla para kazanmak nasıl bir şey? Sonuçta yani dışarıya açık bir ürün. Hani read-only açık galiba, bildiğim kadarıyla. Her şey açık.
Her şey açık, evet. Ya bu biraz şeye benziyor aslında. Çalışırken insan içinde olmaya benziyor. Mesela benzetmek doğru olur mu bilmiyorum. Hani çok saçma bir benzetme de olabilir. Bunu düşünmeden söyleyeceğim. Hizmet sektörü. Mesela bir servis elemanını düşün. Tamamen şey, değil mi? Masaların arasında dolaşan birisi. Ama orada profesyonel olarak bir iş yapıyor. Yani bizimkisi de birazcık ona benziyor aslında böyle. Yani insanların içinde ama siz de bir iş yapıyorsunuz o an. Bir şeyler yapıyorsunuz. Ona benziyor biraz. O yüzden hani demin de söyledik ya, insan ilişkilerinin iyi olması gerektiriyor. Bizimkinde birazcık hani böyle işte fiziksel iletişimden ziyade yazı dilini çok iyi kullanabiliyor olmak önemli. Tabii profesyonel olarak yaptığınız iş halka açık olunca hani biraz eleştirilebilir oluyor. Hani insanların gözüne batıyor. Hani ne bileyim, hatalar çok ortada oluyor. O yüzden hani yine servis elemanlarını düşünelim. Onlar da mesela hani bir tabak kırılsa, değil mi? Hani tüm müşteriler birden oraya bakıyor falan. O tarz şeyler oluyor. Onun dışında işte Yani ekip arkadaşlarınızla yaptığınız teknik tartışmalar da public. PR'la işte halka açık yani. İnsanlar dahil olabiliyor birden. Hani o da böyle garip oluyor. Birden iki kişi PR'da konuşurken üçüncü kişi gelip yani ya bence aslında şöyle de olabilirdi falan diyebiliyor. Ya enteresan, böyle farklı bir deneyim. Bence o yüzden de keyifli bir yönü var yani. Alışa geldiğimiz çalışma düzeninden farklı. Bu bana biraz heyecan veriyor. Yani yenilikçi geliyor. Bu yönünü seviyorum aslında. Çünkü alışık olmadığım bir şey. Açık kaynaktan para kazanmak da aslında şöyle. Bir kere tamam, bazı duvarları yıkmış oluyorsunuz paralı olmadığı için. Herkes aslında alıp kullanmaya başlayabiliyor. Hızlıca aslında bir adaptation olabiliyor. Özellikle deployment'ınız da kolaysa. Aslında o yüzden de hani buna önem veriyoruz. Az önce bahsettiğim işte o bir Docker container'ına MySQL çalıştırıp bir de Go binary'sinden işte bizim MetaMask binary'sini çalıştırmak gibi. O açıdan da hani acquirement'ı kolay open source üzerinden. Ama bizim de böyle bir enterprise kodumuz var. %1. Orası kapalı kaynak. Onu böyle işte enterprise müşterilere veriyoruz. Ama şöyle hani yazılımın feature setini çok etkileyen şeyler değil de daha çok böyle enterprise'ların kullandığı entegrasyonlar için. Yani örnek vermek gerekirse LDAP entegrasyonu için kodlar orada. Çok büyük bir code base değil, gerçekten çok ufak. Ama işte bu da biraz hani çorbayı kaynatan kısım oluyor. Enterprise müşterilerin ihtiyaç duyduğu ufak tefek şeyleri parayla veriyoruz. Aslında mesela 5-10 kişilik ya da ne bileyim 100 kişilik ekipler için dahi ben hani MetaMask'ın paralı versiyonu çok yani ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum mesela.
Anladım. Yani ben ama mesela şey de duymadım. Şimdi sen düşününce biz community'de Slack kullanıyoruz. MetaMask kullanabilmişiz gibi geliyor. Bizim şöyle bir problemimiz vardı ama onun için de Discourse açtık yani daha doğrusu. Çünkü şey oluyordu. İnsanlar oraya soru soruyorlar. Slay'ın parasızını kullanınca da 10 bin mesajdan sonra gidiyor. Yani konuşmalar kayboluyor. En önemli şey o zaten toplulukta. Yani bir paylaşımın kaybolması. Artık o foruma yönlendiriyoruz. Ama yani tabii şimdi çok eskiden beri Slay kullandığımız için insanlar hani şeyde Discord'a da geçmeyi düşünmüştük. Ama MetaMask'a taşımak da olmaz. Mesela kullanan topluluklar var mı böyle Türkiye'de ya da yurt dışında bildiğin senin? Ya da söyleyebiliyor musun bilmiyorum.
Yani kullanılıyor ama kaybediyoruz o ekibi. Çünkü enterprise istiyorlar. Bizimkiler de enterprise'e sizin ihtiyacınız yok falan. Ama şöyle atıyorum, mesela bir topluluk var. Hani tamamen özgür yazılım üzerinde çalışıyor diyelim. Yani isim şu an aklıma gelmiyor da böyle topluluklar var. Türkiye'de var mı ondan emin değilim sadece. Bedava lisans verdiğimizde oluyor işte. Çok hani ihtiyaçları varsa lisansa kullanabiliyor. Bu arada şey, Slack'ten import edebiliyorsunuz MetaMask'a.
Ya insanlara geçirmek anlamında dedim. Yani data belki edilebilir. Ama hani insanların o kullanış davranışlarını değiştirmek zor olabiliyor. Bizim gibi de küçük topluluksak. Go ile yaptığım 3 tane proje MetaMask'tan önce miydi, sonra mıydı?
Önceydi tabii. Yani
önceydi. Peki MetaMask'a girmende bir faydası oldu mu bunların?
Yani şöyle, MetaMask'ı bulmamda bir faydası oldu. Bahsettiğim gibi işte insanlar böyle beğendi falan olunca yani dedim ki ya hem açık kaynak proje yapsam hem Go kullansam, Go da çok güzelmiş hani Go ekosistemi, Go tooling'i, hem de para kazansam çok iyi olur falan. Hani sonra baktım nereler var bu tarz hani bunları hani match edebileceğim. Aslında MetaMask ilk çıkan şirketlerden biriydi. İşte SourceCraft vardı, GitLab vardı ama GitLab de biraz Go yani yönü biraz kısıtlıydı falan. Yani ben bu tarz şirketlere girmeyi kafaya koymuştum. Yani girmem de bence faydalı olmuştur. Şöyle çünkü bir şey illaki bekleniyor. Hani bir GitHub'da bir profilinin olması bekleniyor. Yani projelere hiring manager bakmıştır muhakkak. Hoşuna gitmiş demek ki. Direkt çünkü hiring manager CV'leri eliyor. Yani bir referansla girmedim, kendim başvurdum.
Süper. Şimdi gelelim can alıcı soruya. MetaMask'ta çalışıyorsun. Okey. Bu senin open source yapmana motive ediyor mu? MetaMask open source olmasaydı, open source yapan İbrahim bundan etkilenir miydi?
Evet, yani şöyle, open source yapıyor olmak günün sonunda gerçekten insanı birazcık rahatlatıyor. Yani şimdi bu farklı bir iş modeli. Demin bahsettim yani farklı da bir çalışma şekli. Yani insanların içinde çalışıyorsunuz. Size para vermeyen insanlar da sizin müşteriniz. Garip bir yön aslında. Hani alışılageldiğimiz çalışma stilinden çok farklı ve bu farklılık beni çok cezbediyor. O yüzden hani MetaMask open source olmasaydı kesinlikle farklı olurdu. Hani MetaMask olmaya da bilirdi bu arada. O zaman farklı yerlere başvuruyor olabilirdim. Çünkü gerçekten açık kaynak yapmak istiyordum.
Peki bu çalışma modelini mesela etrafındaki daha böyle yaşça büyük sektörde olmayan insanlar anlıyor mu? Ya orada bir kod var. Senin yaptığın işi herkes görüyor. İbrahim nasıl oluyor bu iş falan istiyorlar mı?
Benim babam da mühendistir. Aslında yani bir anlıyor bu işlerden. Okey diyor. Günün sonunda paranı alıyorsan hani çok sorun. O taraf öyle. Şimdi daha anlamayan tarafları şey işte ne bileyim hani daha büyüklerim. Mesela ben hani TÜBİTAK'tan ayrıldığım için mesela dedem hala kızgındır bana. Memuriyeti yaptım falan diye. Onun dışında işte amcalarım, teyzelerim falan böyle hani sorduğunda anlatıyorum. Anlamıyorlar ama anlıyormuş gibi yapıyorlar. Hani onlar da günün sonunda şeye geliyor yani hani sen kazanç sağlıyorsan okey. Hani birazcık günün sonunda ona geliyor yani hani herkes evet anlamıyor. Yani şöyle yani yaşıtlarım dahi bazen mesela işte şirketin board'unun açık olmasını. Hatta böyle şey şirketin satın alım politikasından tut. İşte kaç dolarlık bilgisayar alabilirsin ya. Yani bilgisayarın RAM'i ne kadar olmalıya kadar açık yani. Hani işte backend sen mesela işte RAM'de sınır yok. Mesela istediğin kadar RAM bir makine alabiliyorsun falan. Bunlar yazıyor yani her şey açık. Bunun güzelliği de şöyle abi. Google Search'te kendi şirketinin dokümanlarına ulaşabiliyorsun.
Başka Türkçe konuşan var mı Metrimost'ta?
Bir tane daha hani Türkçe konuşabilen bir arkadaş var. İngiltere'de yaşıyor. Yani adını duyunca hani çok böyle şey Türk... Yani Türk adı var, adı soyadı var ama Fransa'da doğmuş. Türkçesi çok güzel bu arada. Ve İngiltere'de yaşıyor. Hani bir Türk var diyebilirim ama hani kendisi şey Fransız vatandaşı İngiltere'de yaşıyor. Bilmiyorum hani o konular bazen şey oluyor işte Türk dediğimiz
zaten
zaman.
Zaten Türk demedim fark ediyorsan. Türkçe bilen var mı dedim. Hani. Türkçe yani şeyi beni ilgilendirmiyor ülkesi, vatandaşlığı.
Aynen.
Türkçe. Yani çünkü şimdi şeye geçeceğim. Şimdi bu podcast'ı dinleyenler doğal olarak Türkçe bilenler dinleyebiliyor, anlayabilenler. Metrimost'la çalışabilmek için ya da Metrimost ölçeğinde bir açık kaynaklı şirkette çalışabilmek için ne gibi checkpointlerin olması lazım? Yani mesela benim aklıma şey geliyor. GitHub'da düzgün bir profilin olabilmesi, düzgün kodların olabilmesi, blog yazılarının yani böyle bir olabilmesi, meetup'larda etkili olabilmen. Ya böyle bir kanaat önderi gibi bir şey olabilmen birazcık gerekiyor gibi geliyor bana ama... Bir de senden dinlemek isterim.
Biraz kendi sıyırabiliyor olman lazım. Ben ilk şirkete katıldığımda hiring devam ediyordu ve menajerle konuşurken şey bahsetmişti bana haftalık 2000 tane başvuru alıyor bizim takım demişti. Yani şöyle haftalık 2000 işte aylık 8000 10000 arası bir şey yapıyor. Yani bu kadar başvuru arasında sıyrılabilmek için belli başlı özellikler gerekiyor ya da şans gerekiyor. Yani kesinlikle ben hani ne bileyim çok iyi bir kitap profilim vardı, işte çok başarılı bir CV'm vardı, ondan aradan sıyrıldım da diyemeyeceğim. Mutlaka ve mutlaka o gün hiring manager günündeydi ve hani ben de şanslıydım. Mülakat sürecine girebildim ve oradan da bir yere varabildim. Ya biraz şans gerekiyor işin açıkçası. Bunu yani şey görmezden gelmem. Burada 2000 CV deyip de işte haftalık ondan sonra yani bunun arasında ben sıyrıldım. Falan demek istemiyorum. Tabii ki de hani şans vardı. Benden çok daha iyi arkadaşlarım, daha iyi dediğim hani hem teknik anlamda olabilir ya da hem community anlamında olabilir. Yani. Demin bahsettiğim işte özelliklere sahip hani community manager etmiş olan insanlar da vardır. Biraz şans gerekiyor. Bunun dışında tabii ki işte hani hiring manager CV'leri böyle hızlı hızlı geçerken bir yerden yakalamanız gerekiyor. O da işte GitHub profili olabilir. Yaptığınız işler olabilir. Hatta bunu daha önce de konuşulmuştu. Kim konuşmuştu hatırlamıyorum ama mesela her iş yeri için aynı CV'yi mesela kullanmamak lazım. Aslında biraz iş yerine özel CV hazırlamak lazım. Çünkü hani o hiring manager'ın bir ihtiyacı var. Birilerini arıyor. Bir problemi var ve o problemi çözmek istiyor. O problemi çözmek için doğru skill setindeki insanlara ulaşmak istiyor. Mesela o skill setlerinizi parlatabilirseniz eğer CV'de aslında sizin şansınızı epey arttırıyor. İşte mesela Metamost için konuşacak olursak işte dediğim gibi hani bir açık kaynak proje yönetebiliyor olmak güzel bir skill set. Çünkü Metamost açık kaynak ve bir illaki siz de o komünitinin bir parçası olacaksınız. Ya da işte Go üzerinde bir şeyler yapmış olmak, tecrübe sahibi olmak gibi. Bu tarz şeyleri hani mesela Metamost için böyle ama farklı bir şirket için de farklı bir CV sizi ön plana çıkaracaktır diyeyim yani.
Günün sonunda şans diyorsun ama ben de şöyle bir şey de düşünüyorum. Tabii Metamost ne kadar önem veriyor ama bu tip şirketlerin önem verdiğini düşünüyorum. Diversity'ye yani hani içerisi çok böyle yabancı, hep Amerikalı olmasın gibi atıyorum. Ya da hep ana dili İngilizce olan insanlar olmasın, farklı kültürler olsun ki farklı bakış açıları girsin. Zaten open source yani farklı kültürden birçok insan bir şeyler yazıyor diyor günün sonunda. Ama şirketin elemanı olmak başka bir şey tabii. Yani hani okey ben orada bir şey yapıyorum ama sen orada bir cevap yazdığın zaman bana benim kalbimi kırabilirsin ve ben ürünü kullanmaktan vazgeçerim. Rakibi silaya giderim. Falan gibi. Burada işte hani mesela Türk olmanın bence biraz önemi çıkıyor. Çünkü çok fazla hani o yüzden sordum. Yani Türk derken Türkçe konuşuyor olabilmenin önemi çıkıyor. Çünkü öyle bir kültürde gelen fazla olmuyor. Orada aslında biraz daha böyle 1-0 öne geçiyoruz bence. Tabii yani yetenekler de çok önemli. Yaptıkların da önemli. Diversity'ye dikkat eden şirketlerde Metamost'u bilmiyorum ama önemli olabiliyor. Yani biraz şey okuyorum insanlarda ben. Bende de vardı da atıyorum yavaş yavaş böyle. Ya ben kimim ki? Yani şey babam derdi.
Imposter.
Evet yani hayır Milli Piyango almadan Milli Piyango'yu kazanamazsın. Bileti almak zorundasın. Yani o başvuru yapmadan o başvurunun reddini yemezsin. Bir de o şirketlerle yerde görüşmek de başka bir tecrübe. İlla kabul edilmek zorunda değilsin ki. Hani oradan alacağın feedback olabilir, olmayabilir. O şirketi gerçekten tanıyabilirsin. Şirketlere soru sormak. Okey yani hani bir tane tweet vardı ama unuttum. Yani hep işte siz bize ne veriyorsunuz? Asıl sen bana ne veriyorsun? Tamam ben sana bunları vaat ediyor olabilirim. Skill'im ortada, CV'im de yazıyor ama sen hayrola ne yani hani gibisinden böyle. Artık bu tarafa da döndü iş çok fazla. Bunları da sorabilip öğrenilebiliyor. Peki bir şey daha şimdi burada aklıma geldi benim. Şimdi bu kadar çok yabancı insan var, bu kadar çok farklı insan yani çalışıyor ya da PR açıyor, işi yazıyor falan. Oradaki iletişimi nasıl yönetiyorsunuz? Onun bir müdürü var mı takip eden ya da size öğretiliyor mu?
Aslında şöyle bizim bir Mattermost botumuz var. Mattermost'un Mattermost işte moderatörden geliyor. Bu GitHub API'ni kullanan bizim kendimizin geliştirdiği hatta bir kısmında ben de çalıştım. Bot var. İşte webhook'lar vesaire geliyor ve işte bir PR açıldığında biz bir takım check'ler çalıştırıyoruz. İşte bu kişi CLA'yı yani Contributor License Agreement imzalamış mı? Belli başlı check'leri sağlıyor mu? Şu an içinden böyle tek tek aklımda gelmiyor. Ondan sonra işte hatta böyle yer yer otomatik code review yapıyor. İşte code review yapıp hatta mesela işte log satırları falan eklemişse işte bizim log guideline'ımızı okudunuz mu falan gibi mesela böyle komentler atıyor. O tarz böyle bir yani bizim böyle şey sürekli tekrarlı yaptığımız işleri devrettiğimiz bir botumuz var. Aslında birinci yöneticimiz, moderatörümüz bu. Onun onayından geçtikten sonra Mattermost'tan biz guideline olarak kullanıcı dostlu bir guideline oluşturduk. Yani siz PR'ı açarken ya da bir issue açarken orada böyle işte adımlar var. İşte şunu kontrol ettiniz mi? Issue submit ederken mesela şu tarz bilgileri de bize sağlarsanız çok yardımcı olur gibi guideline'larımız var. Tamam bu işte PR açıldı, issue açıldı ve ondan sonra da işte iki tane developer kodu review yapıyor. Kodun teknik olarak uygunluğuna ve işte test coverage'ına falan bakıyoruz. Daha sonra da eğer bir feature'sa ya da işte kullanıcı yönü varsa yapılan değişikliğin bir tane de QA engineer gelip QA testlerini yapıyor. Sonra da merge oluyor. Aslında hani çok da şey değil, zor değil. Herkesi de buradan davet ediyorum kodumuza contribute etmeye.
Ya vallahi hani ilgileniyorsanız Go ve JavaScript'te neden olmasın? Peki şimdi Mattermost'la alakalı bir şey sormadan önce Hacktoberfest diye bir şey düzenliyor işte bu Digital Ocean falan. Seninle konuşmamızda sen de demiştin o Hacktoberfest zamanında bayağı güzel şeyler oldu biz issue'lar falan açtık. O nasıl bir dönemdi yani bu çok kıymetli mesela çünkü orada galiba böyle giriş seviyesi falan şeyler de açılıyor.
Kesinlikle yani biz hatta daha çok böyle giriş seviyesi açmaya gayret ediyoruz çünkü insanları cesaretlendirmek istiyoruz yani şirket olarak ve takım olarak da bunu seviyoruz. Bazen bir satır değişiklik istiyoruz yani hani o PR'ı işte issue'yu hazırla onun template'ini hazırla, örneğini hazırla yani çok daha uzun sürüyor ama bizim için birilerinin kodu klonlayıp işte kendi forklayıp ondan sonra testlerini çalıştırıp değişikliği yapıp bir PR açması bizim için aslında çok güzel bir deneyim çünkü hani contribution'ı hazır hale getiriyoruz insanları. Çok basit bir şey de olsa insanlar ayağa alışıyor diyelim. El yatkınlığı kazanıyor. O yüzden Hacktoberfest dönemi özellikle böyle ufak ufak işte mesela atıyorum test kütüphanesinden başka bir test kütüphanesine migrate ediyoruz. O tarz şeyleri böyle hani biraz repetitif bir task oluyor. Onlar için her biri için, her bir test dosyası için diyelim. Ticket'lar oluşturuyoruz, issue'lar oluşturuyoruz. Ve bunlara karşılık gelen örnek bir PR açıyoruz. Hani bak buna benzer bir şey yapacaksın gibisinden. Sonra bunları işte Help Wanted label ile koyuyoruz. İşte de Hacktoberfest label atıyoruz. Böylece hani GitHub ve DigitalOcean'ın o sağladığı Hacktoberfest kampanyası boyunca bizim issue'larımız da insanların önüne daha rahat bir şekilde düşüyor. Biz hani Hacktoberfest dönemi işi gücü bırakıp PR review ediyoruz. Bayağı eğlenceli oluyor. Yani çok güzel bir duygu bence. Açıkçası hani ben Hacktoberfest'le Mattermost'un Hacktoberfest'ine dışarıdan katılamadım. Ama katılmayı çok isterdim yani hani çok değerli developerlar vardı.
Dışarıdan katılsan ya kendi yani. Olmaz yani bence.
Aynen. Ama şeyle yani Go'ya mesela başlarken Mattermost gibi büyük bir proje yani codebase anlamında söylüyorum. Yani büyük bir codebase'i contribute etmek büyük bir şey. Yani bu şansı elde etmek isterdim aslında. O yüzden hani dinleyen arkadaşlara bir sonraki Hacktoberfest dönemi de olur. Şimdi de bazen yine Help Wanted ticket'ları açıyoruz. Hani mutlaka bir şans versinler. Hani büyük bir deneyim. Güzel de bir deneyim. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Hani son aldığımız 3-4 engineer community member yani.
Evet, bu çok değerli. Bu hiç CV'ye bile gerek kalmadan o 2000 arasından.
Aynen öyle. Aynen. Yani oradaki highly engaged community member'lar. Diyoruz ki yani bak bu adam para almadan dahi bizim işimizi çok kolaylaştırdı. Bize dahil oldu. Hani bu adam demek ki bu işi seviyor. Aslında teknik anlamda da bir şeyler gösterebildiği anda yani şirket için bulunmaz nimet aslında. Yani çünkü mülakat da uzun bir süreç. Yani benim kendi mülakatım 3-4 ay sürdü herhalde. Yani uzun sürüyor.
3-4 ay. Ooo bayağı uzun.
Evet. Yani o dönem...
Öbürü daha iyi bence. 3-4 ay kontribüyor. Evet. Daha da alsın. Bir de şeyin stresine girmiyorsun. Ya şey var. Ben de Hacktoberfest'te hep Ruby ile yazdım. Ya bu sefer Ruby yazmayacağım. Bilmedim bir şeyden. Go'dan dedim. O ara tam iş değiştirme zamanı denk geldi. Yan yattım. Metrimos'ta görmüştüm zaten. Ama bende de şöyle bir şey oluyor ki bu önemli. Şimdi böyle bir projeyi alıp lokalinizde kurmak, ona bir şeyler yapmak gerçekten yani tamam Docker Mocker var ama bilmiyor olabilirsiniz. Hazır olmuyor olabilirsiniz. Ne tavsiye ediyorsun yani böyle bir şey? Mesela ben kendim için de buradan tavsiye alabilirim. Bir de şey diyeceğim. Bu issue'ları sen mi açıyorsun? Sen açıyorsan bize böyle önden abi şöyle bir issue geliyor. Sen hafiften hazırlan. Yapıştırırsa gelince. Ben sen sevinirim.
Olur olur. Ya ben aslında Ocak ayında mesela bir campaign düzenleyeceğim. Mesela hani oradan şey yaparız yani buradan duyurusunu yapmış olayım. Ocak ayında bir campaign gelecek benim tarafımdan. Hani orada arkadaşlar hani zaten görev icabı da destek olmak zorundayım. Hani kapımı çalabilirler her zaman. Ya aslında şöyle nereden başlamak gerekiyor? Mesela Mattermost özelinde ya da herhangi bir şey özelinde olmadan da atıyorum bir kodda bir açık kaynak bir proje var ve siz buna contribute etmek istiyorsunuz. Girdiniz açtınız proje işte how to contribute falan var. Oraları okumak lazım tabii doğal olarak. Atıyorum kuramadınız. Yani kodu çalıştıramıyorsunuz yani başlamıyor. Hani testler çalışmıyor, kod compile olmuyor diyelim. Aslında bu bir fırsat. Yani demek ki bir şeyler eksik. Dokümantasyonda bir şeyler eksik. Bu da büyük bir contribution. Yani orada o issue'yu açmak bile büyük bir contribution. Yani ben bu kodu çalıştıramadım. Şunları takip ettim şu adımları. Ve şu adımda bir hata aldım. Yani şundan sonrasını ilerleyemedim gibi bir bilgi bile aslında çok kıymetli. Oradan bile contribution'a başlayabiliriz aslında. Hani her açık kaynak.
Orada da şöyle bir şey oluyor. Ben kendi başımdan geçen macerayı söyleyeyim. Tabii herkes aynı değil ama orada tıkanıyorsun ya. Şimdi bu bir heyecan işi en nihayetinde. Hepimiz bu işi hani senin sesinin tonu öyle oluyor, benim sesimin tonu öyle oluyor. Yani anlayabiliyorum. Bu bir heyecan işi. Bir heyecan başlıyorsun, bir yerde takılıyorsun. Koca adamlar dokümantasyon adamı gibi yani doğru dürüst yazamamışlar diyorsun. Ve orada tamam açıyorsun güzel gene hazırlıyorsun bunları yaptım diyorsun. Ona cevap gelecek de bazen böyle yani emoji bırakıyorlar. Mesela şeye çok gıcık oluyorum. GitHub'da görüyorum bazen. Hani ilk ben şey yapıyorum zaten. Bununla biri karşılaşmış mı close edilmiş mi bir ona bakıyorum. Keywordlerle arayıp yapılmış close edilmiş ama ne oldu yazmıyor. Ya abi bu ne yani şaka gibi. Bu da mesela beni uyuz ediyor o zaman yani hani yapmıyorum diye ya küsüyorum ona ve bırakıyorum mesela. Burada ne yapmak lazım sence?
Ya aslında tabii her projede farklı. Yani dediğin gibi olan projeler var. Ben de denk geliyorum. Dokümantasyonu başarılı değil ya da hani maintainer'lar çok insan canlısı olmayabiliyorlar. O tarz durumlarda hani proje senin gerçekten yani ihtiyacın olan bir şeyse ve sen contribute etmek istiyorsan birazcık sahiplenip yani birazcık da alttan alıp tabiri caizse yani işte şunu şöyle yapalım mı, böyle yapalım mı gibi. Hani büyük PR'larda açmadan bu arada. Biraz alıştıra alıştıra girmek lazım. Hani bazen birisi geliyor işte yani 20 bin satır değişiklik yapmış falan. Hani biz de insanız yani bunu review edeceğiz falan diyoruz kendi kendimize. O yüzden böyle ufak ufak hani girmek gerekiyor. Ya yani bazı şey tamam people aware yani biraz insan manage etmeye bakıyor bu iş. Contribute ederken de gerekiyor. Yani güzel bir noktaya değindin aslında. Evet her proje insan canlısı değil ama yani birazcık elimizden geldiğince hani ona katkı sağlamaya çalışıp birazcık yola sokmaya çalışabiliriz. Yani ne yapalım insanın doğası böyle yani farklı çeşit çeşit insan var.
Tabii şimdi bir de bu tür çalışma stilinin yani sen hep evden çalışıyorsun gerçi de hani hem evden çalışma hem açık kaynak bir projede çalışma kendi zamanını ve kendi hayatını yönetebilme becerisi olması gerekiyor.
Kesinlikle.
Ben zamanda arkadaşlara evden çalışıyorum diye ben hep uyurum oyun oynarım falan diyordu. Öyle olmuyor işte yani. Hiç öyle bir şey olmuyor. Sen nasıl kendi hayatını yönetiyorsun? Özellikle time zone farkı, müthiş bir time zone farkı vardır muhtemelen. Çünkü Avustralya'da da biri vardır, Amerika'da da biri vardır. Ortada sen varsın.
Aynen öyle. Aslında bu şöyle, time zone'dan gireyim o zaman. Bizim şirket özelinde tabii hani 24 saat uyumayan bir şirket yani. Hani her zaman birileri ayakta. Güzel bir şey. Bazen hani soru soruyorsun. Hemen birileri oradan çıkıp size cevap verebiliyor. Ama ben kendi adıma kendi hani working hour'larım, işte etraftaki sosyal çevrenin working hour'larına denk getirmeye çalışıyorum ki hani şey, hani onlar free time'dayken ben de free time'da olayım diye. Çünkü işin motivasyon kısmı çok önemli. Yani ben gerçek evden çalışma bu değildi yani. Covid-19 sebebiyle evlere tıkıldık ve hani uzaktan çalışın hadi bakalım dendi. İşte gerçek uzaktan çalışma bu değil. Bir kere sosyal tarafınız yani sosyal ihtiyaçlarınızı kesinlikle karşılamanız gerekiyor. İşte bu arkadaşlarınızla bir araya gelmek olabilir, bir sosyal aktivite olabilir ve hatta ben kendi adıma söyleyeyim, insanlarla görüştüğüm zaman, dışarı çıktığım zaman, aile bireyleriyle bir araya geldiğim zaman performansım artıyor. Yani insanlara dokunduğum zaman kesinlikle buna ihtiyaç var. O yüzden bunu hani bunu gözeterek bir aslında kendimi motive etmeye çalışıyorum diyeyim. İş konusunda disipline de etmeye çalışıyorum diyeyim. Dengesini buluyorsunuz. Evet, ben de evdeyken çok zor çalışacağımı düşünüyordum. Zor da oldu. Aslında şöyle, işten kopmak zor oldu yer yer. Yani masanın başından kalkıp normal hayata dönebilmek. Uzun süre ofise gittim ya. Ben evdeysem tatil bugün havası vardı yani hep. Bunu kırmakla bir mücadele. Yani buna uzun mücadele verdik ailecek. Sağ olsun eşim çok yardımcı oldu yani. Onun hakkını ödeyemem. Yani birazcık yani deneme yanılma. Hani böyle bir tık, aha işte şunu yaptım sabah, şöyle kalktım, duşumu aldım da olan bir şey değil. Birazcık yani fuzzy bir search ama buluyorsunuz. Şey, ihmallerini yapmamak lazım. Bence bu bana göre tabii biraz. Sosyal yönleri ihmal etmemek lazım.
Teşekkür ederim İbrahim. Çok güzel bir sohbet oldu. Daha notlarım vardı ama hani hem dinleyenleri yormamak hem de seni yormamak adına burada bitiriyorum abi. Senin eklemek istediğin bir şey var mı?
Vallahi ben çok keyif aldım sohbetten. Çok yani eğlenceliydi. Ben de böyle hani insan bazen aklındakileri düşünüyor. Yani böyle dile dökülmediği müddetçe de orada kalıyor. Ben de böyle kendi fikirlerime böyle feedback aldığım oldu yani. Ha bak ben böyle düşünüyormuşum falan dedim yani. Bunları böyle sesli söylemek iyi oldu. O yüzden hani bana bu fırsatı verdiğin için teşekkür ediyorum. İnşallah insanların kafasını çok şişirmemişimdir. Mikrofonu aldığım zaman genelde çok tutmam ama seninle sohbeti seviyorum. Bizim sohbetlerimiz hep uzun oluyor zaten. O yüzden haklarını helal etsin diyelim.
Evet, güzel sohbet oldu bence. Buraya kadar dinledilerse herkese artık hangi dilimde derse çok teşekkür ediyoruz. Bir başka üretim bant teknik bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.